Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mad Like Me Travels in Bipolar Country. Halk sağlığı uzmanı ve hemşirelik eğitimi almış, Meryl Hammond'un bipolar bozuklukla yaşama deneyimini anlattığı bir anıdır. Hammond, 2008 yılında, belirgin yaşındayken yaşadığı ağır ruh sağlığı krizinin ardından mesleki hayatından psikiyatri servisindeki hasta konumuna geçişini açık biçimde ele alır. Kitap yalnızca bireysel belirtilerin kaydı değildir. Hastalığın aile ilişkilerini, bakım yükünü, hastane deneyimini, utancı ve toplumun ruhsal hastalıklara ilişkin önyargılarını nasıl etkilediğini de inceler. Yazarın hastanede ve sonrasında tuttuğu ayrıntılı notlar, anlatıya gözleme dayalı bir açıklık kazandırır. Hammond, kendi deneyimini bütün bipolar bozukluk yaşayanların örneği gibi sunmaz. Bunun yerine tanının kişiyi insanlığından ve geçmişteki becerilerinden ayırmaması gerektiğini gösterir. Eserin temel amacı bipolar bozukluğu anlaşılır kılmak, iyileşmenin uzun ve kişiye özgü bir süreç olduğunu vurgulamak, hastalarla yakınlarına daha gerçekçi ve daha şefkatli bir bakış açısı sunmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, sağlık çalışanından psikiyatri hastasına dönüşmenin yarattığı sarsıntı. Kitabın ayırt edici yönlerinden biri, anlatıcının ruh sağlığı alanına bütünüyle yabancı biri olmamasıdır. Hammond hemşirelik eğitimi almış, halk sağlığı alanında doktora yapmış ve uzun süre profesyonel olarak çalışmıştır. Buna rağmen bipolar bozukluk ortaya çıktığında bilgi ve mesleki deneyimin kişiyi otomatik olarak krizden korumadığını anlatır. Bu durum, ruhsal hastalıkların sadece irade eksikliği ya da kişisel zayıflık olarak görülmesine karşı güçlü bir düzeltme işlevi görür. Yazar, geçmişte psikiyatri hastalarına karşı taşıdığı, toplumdaki önyargılardan beslenen mesafeyi de dürüstçe kabul eder.
Böylece kitap, damgalamanın yalnızca dışarıdan yöneltilen bir tutum olmadığını, sağlık eğitimi almış kişiler tarafından bile içselleştirilebildiğini gösterir.
Meslek sahibi, eğitimli ve üretken bir kişinin kısa sürede kapalı serviste tedavi gören bir hastaya dönüşmesi,
okurun hastalıkla kimlik arasındaki farkı düşünmesini sağlar. Hammond'un anlatısı, İnsanı tanısından ibaret görmenin ne kadar yıkıcı olabileceğini ortaya koyar.
Aynı zamanda sağlık çalışanları için klinik bilgiyle hastanın yaşantısını gerçekten anlamanın aynı şey olmadığını hatırlatır. Bu yüzden eser, kişisel anının ötesinde bakım ilişkilerindeki güç dengesine ve empati ihtiyacına dair somut bir değerlendirme sunar. İkinci olarak, depresyon ve taşkınlık hallerinin içeriden betimlenmesi, Hammond bipolar bozukluğu tek bir ruh haliyle açıklamaz. Anlatısında depresyon dönemlerindeki boşluk, neşesizlik, insanlardan kopuş ve odaklanma güçlüğü ile taşkınlık dönemlerindeki aşırı enerji, kendine güven ve sınırların zayıflaması arasındaki keskin farkı görünür kılar. Bu karşıtlık önemlidir çünkü dışarıdan bakıldığında taşkınlık hali bazen sadece canlılık, üretkenlik ya da iyi hissetme gibi yanlış yorumlanabilir. Kitap ise kontrol kaybının, dürtüsel davranışların ve kişinin olağan davranış çizgisinden uzaklaşmasının hem hasta hem aile için taşıdığı riski gösterir. Hammond'un deneyiminde aile üyelerinin onu gece saatlerinde sokakta takip etmek, sakinleştirmek ve sonunda acil yardım çağırmak zorunda kalması, belirtilerin soyut klinik etiketler olmadığını açıklar, buna karşılık depresyonda yalnızca üzgün olmak değildir. Kişinin düşünme, ilişki kurma ve günlük hayata katılma kapasitesini daraltan bir durum olarak ele alınır. Kitap, bu hallerin ayrıntılı kişisel tasvirini verirken okura tanı koyma çağrısı yapmaz. Asıl katkısı, belirtileri ahlaki bir kusur gibi değil, ciddi destek ve tedavi gerektirebilen deneyimler olarak konumlandırmasıdır. Bu bakış, yakınların öfke, şaşkınlık veya suçlama yerine değişen davranışların bağlamını anlamasına yardımcı olabilir. Üçüncü olarak, Eylenin görünmeyen bakım emeği ve sınırlarının kabul edilmesi, Mad Like Me, bipolar bozukluğu, yalnızca Meryl Hammond'un yaşadığı bir kriz olarak anlatmaz. Eylenin bu süreçte üstlendiği sürekli gözetim, endişe, karar verme ve duygusal dayanıklılık yükünü de anlatının merkezine yerleştirir. Yazar, yakınlarının onu korumaya, yatıştırmaya ve yönlendirmeye çalıştığını ancak zamanla kendi kaynaklarının tükendiğini belirtir. Ambulans çağırma kararı bu nedenle ihmalin değil, aile bakımının da sınırları olduğunun göstergesidir. Kitapta aile desteği romantikleştirilmez. Sevgi tek başına krizi çözmez, yakınlar da korkabilir, yorulabilir ve profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilir.
Bu yaklaşım, bakım verenlerin çoğu zaman yaşadığı suçluluk duygusuna daha dengeli bir çerçeve sunar. Hammond ayrıca hastalık dönemindeki davranışları anlamanın her davranışı onaylamak anlamına gelmediğini düşündürür. Yakınlar için empati, gerçekçi beklentiler ve güvenlik kaygısı birlikte ele alınmalıdır. Bu yönüyle eser, ailelerin hastanın iç dünyasına dair bilgi edinmesine katkı sağlar. Ancak anlatının esas değeri, bakım verenleri arka plan oyuncuları gibi görmemesidir. Onların emekleri, tükenmişlikleri ve zor kararları, iyileşme anlatısının ayrılmaz parçalarıdır. Bu aile odağı, benzer anılardan ayrılan pratik bir boyut yaratır ve ruh sağlığı sorunlarının ilişki ağları içinde yaşandığını hatırlatır. Dördüncü olarak utanç, inkar ve ruhsal hastalık damgasına karşı açık anlatı, Hammond'un kitabı, bipolar bozuklukla ilgili damgalamayı doğrudan hedef alır. Yazar, eğitimine ve sağlık alanındaki geçmişine rağmen, hastalandığında kendisini şaşkın ve utanç içinde hissettiğini anlatır. Bu itiraf, ruhsal hastalık damgasının yalnızca kaba dışlanma biçiminde çalışmadığını gösterir. İnsan, toplumun hasta kişiler hakkında ürettiği olumsuz yargıları kendi benliğine de taşıyabilir. Hammond'un açık anlatım tercihi bu nedenle kişisel bir ifade biçiminden fazlasıdır. Hastane yatışı, ilaç kullanımı, kontrol kaybı ve aile müdahalesi gibi çoğu kişinin saklamaya eğilimli olduğu konuları görünür hale getirir. Kitap, hem belirtileri yaşayan kişilerin hem de yakınlarının bazen gerçeği kabul etmek yerine inkara yönelebildiğine dikkat çeker. Özellikle davranış değişikliklerinin ilk anda stres, kişilik özelliği ya da geçici bir dönem sayılması yardım aramayı geciktirebilir. Yine de eser, karmaşık her ruhsal değişimi bipolar bozuklukla açıklamaz. Onun vurgusu, kaygı verici ve süreklilik gösteren değişimlerin ciddiye alınması gerektiğidir. Hammond, damgalamayla mücadelenin soyut bir hoşgörü çağrısından ibaret olmadığını gösterir. Bunun için insanların hastalığın yaşanmış gerçekliğini dinlemesi, hastayı küçültücü dil kullanmaması ve tedavi arayışını utanç kaynağı haline getirmemesi gerekir. Anı, bu tartışmayı teorik değil, bedeli olan bir hayat deneyimi üzerinden kurar. Son olarak, iyileşmeyi tek seferlik dönüş değil, sürdürülen bir denge kurma süreci olarak görmek, kitabın genel yönelimi umut taşır fakat iyileşmeyi hızlı ve kesin bir zafer gibi sunmaz. Hammond, ağır bir krizden sonra yeniden ruhsal dengeye ulaşmanın adım adım ilerleyen bir süreç olduğunu vurgular. Hastaneden çıkış sürecin sonu değildir. İlaçların etkileri, günlük düzenin yeniden kurulması, aile ilişkilerinin onarılması ve kişinin hastalık sonrası benlik algısıyla baş etmesi, iyileşmenin devam eden parçalarıdır. Yazarın hastane sırasında ve sonrasında not tutması da bu sürecin önemli bir unsurudur. Bu notlar, yaşananların bellekten silinip belirsizleşmesine karşı bir kayıt oluşturur. Aynı zamanda kişinin kendi örüntülerini geriye dönük olarak anlamasına imkan verir. Hammond'un daha sonraki yaşamında uyku, dinlenme, egzersiz, meditasyon ve sosyal bağlara dikkat ettiğini belirtmesi, ruh sağlığının yalnızca klinik müdahalelerden oluşmadığı fikriyle uyumludur. Ancak kitap bu alışkanlıkları tıbbi tedavinin yerine geçen evrensel çözümler olarak sunmaz. Daha doğru okuma, bunların kişisel dengeyi korumaya yardımcı olabilecek destekleyici uygulamalar olduğudur. Ezer'in bu noktadaki gücü, toparlanmayı kusursuz bir eski hale dönüş olarak tanımlamamasıdır. Bunun yerine, hastalık deneyimini inkar etmeden, destek sistemleri ve profesyonel bakım eşliğinde yaşanabilir bir düzen kurmayı ele alır. Sonuç olarak, Mad Like Me, öncelikle bipolar bozukluk yaşayan ve kendi deneyimlerini tanıdık ya da açıklayıcı bir çerçevede görmek isteyen okurlara hitap eder. Bunun yanında aile üyeleri, eşler, arkadaşlar ve bakım verenler için de yararlıdır. Çünkü kriz dönemlerindeki davranışların içeriden nasıl algılanabildiğini ve yakınların neden zor kararlarla karşılaştığını birlikte gösterir. Ruh sağlığı alanında çalışan hemşireler, terapistler, psikiyatri profesyonelleri ve öğrenciler, klinik tanımların gerisindeki gündelik etkileri kavramak için kitaptan yararlanabilir. Yine de eser, kişiye özel tıbbi önerinin veya profesyonel değerlendirmenin yerine geçecek bir rehber olarak okunmamalıdır. Kitabı benzer bipolar bozukluk anılarından ayıran başlıca özellik, Hammond'un hem hasta hem sağlık profesyoneli olarak konuşabilmesidir. Bu çift konum, anlatıya ne soğuk bir uzmanlık dili ne de yalnızca içe dönük bir kişisel itiraf niteliği verir. Hastalık, aile, hastane sistemi, utanç ve toplumsal önyargı arasındaki bağları anlaşılır biçimde bir araya getirir. Ayrıca yazar, krizlerin dramatik yönünü öne çıkarırken aile bakımını görünmez bırakmaz ve iyileşmeyi basit bir mutlu son haline getirmez.
Okuyorum.
bipolar bozukluğun kişiden kişiye değişebilen seyrini tek bir örneğe indirgemeden bir insanın hayatında yaratabileceği derin kırılmayı görür.
Bu gerçekçi yaklaşım, kitabın en kalıcı entelektüel ve pratik katkısıdır. Destek olmak isterseniz, Merrill Hammond kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.